Ayrım 3.
Tekrar basım Mayıs 1997. Bilgi okuyan Duygu Kargalık. Primo Türk çocuğu. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan. Nasıl doğdu? Bu serin ve karanlık Eylül gecesinin yıldızsız seması altında meyus ve mustarip Selanik. Sanki gündüzki nümayişlerden, heyecanlardan, gürültülerden yorulmuş gibi baygın ve sakin uyuyordu. Rıhtım tenha idi. Olimpos Palas'ın, Kristal'in, Splendid Palas'ın, diğer küçük gazinoların lambaları çoktan sönmüştü. Katolik Kilisesi'nin hakim ve müstevli çanı saat 3'ü vuruyor. Hiddetli bir ahenkle bazı yavaşlanarak, bazı coşarak devam eden Harris tanini karanlıklara yayılıyor, altınlı iktisat ve menfaat rüyaları gören müsterih Yahudi mahallelerin üzerinde dalgalanıyor, sonra ta yukarılara, mert ve sessiz Türk mahallesinin sık ve geniş çatılarına doğru yükseliyordu. Kenara çarpan siyah köpüklü deniz, hava gazlarının donuk ziyalarından uçan ölüm renginde, tenevvüllerin içinde keder ve elem sadalarına çıkarak ağlıyor. Sanki bu nihayeti görünmeyen, bu sabahın açık ve mavi ufkunu, beyaz ve mor sisli Olimp dağlarını, o mavi ve esatir vatanını yutan, yok eden muvakkat Adem'in, bu siyah ve müfteris gecenin gizli kinlerini fahş etmek istiyordu. Biraz ötede tramvay yolunun tamir için yığılmış parke taşlarının ilerisinde, denize inen küçük merdivenin başında, hareketsiz ve mücessem bir gölge dimdik duruyor, önündeki korkunç karanlığın derinliklerinde, peninin bir hayat ve cesaret nuru gibi dolaşan, görünmez düşmanları arayan büyük gözünü, kara burnunun projektörünü seyrediyordu. O kadar dalgındı ki, bekçinin ikinci caddedeki yaya kaldırımına intizamsız fasıllarla inen sopasını, geç vakit yeşil masadan dönen zengin ve ecnebi kumarcıların acul arabalarını duymuyor, lastik tekerlekli landonlar içinde geniş ve yüksek şapkalarının altına üşümüş gibi büzülen yarım gecelik sarhoş aşıklarıyla dudak dudağa öpüşerek geçen artistlerin, medeni ve Necip Garb'ın vahşi Türkiye'de bir hediyesi olan bu kibar ve mümtaz orospuların arsız kahkahalarını işitmiyordu. Güya bir kısmı eriyerek deniz halinde, ayaklarının dibinde fışıldayan bu kesif ve umumi karanlık gözlerinden ruhuna giriyor ve bütün damarlarına yayılıyor, kalbine doluyor, şuurunu müpem bir yokluğa döndürüyordu. Bu yokluk içinde bir an sersem ve hissiz kaybolurken, kara burun projektörünün birden zuhurunu, uyuşuk dimağında yeni ve beklenilmez lemalar alevlendiriyor ve onu düşünmeye sevk ediyordu. Bu zavallı mütevekkir gölge, gayet muhterem bir genç, mühendis Kenan Bey'di. Ecnebi ve Levanten mahfillerinde, taassup ve hayvanlık denilen Türklükten nefretiyle, Türklüğe yani medeniyetsizliğe karşı olan garazıyla, Avrupa muaşeret kaidelerindeki vukuf ve maharetiyle, nazikliğiyle, şen ve şuhluğu ile meşhurdu. Tahsilini Paris'te bitirmişti. 10-11 sene evvel memleketine dönünce, her Paris'ten gelen gibi o da dolgun bir maaşla İzmir'e gitmiş, orada aşık olduğu güzel bir İtalyan kızıyla izdivaç etmişti. İşte bu gece ne yapacağını bilemiyordu. 48 saatin feci ve inanılmaz tarihi sinirlerine dokunmuştu. İlk defa depodaki yalısının önüne kadar gitti. Fakat içeri giremedi. Tekrar arabaya atladı. Döndü, lanetlerden kaçan bir hain, arkasından koşulan bir mücrim gibi karanlık sokaklarda kaybolmak istedi. Dolaştı, dolaştı. Tekrar rıhtıma çıktı. Hırsız adımlarla deniz kenarına geldi. Uykuda gezen bir adam tavrıyla, "Bu nasıl olur, bu nasıl olur?" diye sayıklıyor. İşittiklerinin, gördüklerinin, gazetelerde, ilavelerde okuduklarının sahi olmasına akıl erdiremiyordu. Fakat uyanıktı, bunu duyuyordu. Şişen kalbi göğsünü acıtıyor, rutubetli bir hararet şakaklarını yakıyor, ateşli bir sıtma, insafsız ve görünmez zehirli kelepçeler gibi bileklerini sıkıyordu. 20. asrın orta yerlerinde fertlerin, cemiyetlerin, devletlerin ve milletlerin hakları tamamıyla tayin etmiş ümit olunurken bu korsan hücumu beklenir miydi? Bu ne kadar şeni bir cinayetti. Düşüncelerini daha ziyade ilerletemiyor, beyni uyuşuyor, dizleri kesiliyor, görmek için bir şey arıyormuş gibi karanlıklara bakıyordu. O hiçbir harbi sevmezdi. Harp, hayattır diyen filozofun kırmızı bir canavardan başka bir mahluk olamayacağını iddia eder. Uzviyetteki mücadele filinin içtimaiyatta, insanlıkta da lazım ve mecburi bulunduğunu fenle, tecrübeyle gösteren Darwin'den nefret ederdi. Hakikate dokunmayarak daima hayal içinde yaşayan o tembel korkak ve hasta mütefekkirlerin müşterek şiiri, insaniyet hülyası onun mezhebiydi. Asıllarını, menşerlerini, ikinci sebeplerini bilmediği bir sürü fazilet hayalindeki seraptan mabede, dumandan yontulmuş büyük ve vücutsuz putlar gibi yükselir. Bu ismi var, cismi yok Allah'ların karşısında o daima ruhuyla secde ederdi. 9 senedir masondu. Müfrit ve muhakeme kabul etmez bir saliki olduğu, Fran masonluktan başka bir dünyada bir hakikat olamayacağına bütün vicdanıyla kanaat ederdi. Ne anneanne, ne mazi, ne vatan, ne kavmiyet tanırdı. Irk ve muhit nazariyesini ruhu ve fikri hasta bütün zavallılar gibi inkara kalkardı. Ne olduğunu, vuzuhla bilmediği bir gaye, fazilet ve insaniyet fikri, muayyen ve sabit manası olmayan bu umumi ve müphem iki kelime bütün mantıklara, bütün kalemlere, bütün fenlere, bütün hakikatlere isyan eden yırtıcı ve vahşi bir din gibi dimağını dumura uğratmış, ruhunu katletmiş, onu mütarik ve yaşar bir ceset halinde bırakmıştı. Evet, o 4'te 3,5 Yahudi ve Levanten olan sadık kardeşler ve kameratları arasında mühim bir nüfus ve itibare malik, gayet mutuasıp bir masondu. Yakında Grand Metre bile olacaktı. Birden "Oh!" dedi. Sanki bu karanlıklardan çıkan görünmez bir el kalbine ateşten bir hançer saplamıştı. Hem Selanik'teki İtalyan mason lojasına mensuptu. Bunu hatırlamak bütün mevcudiyetini sarstı. Sonra yine düşünmeye başladı. Ölüyorum zannetti. Yalnız kalbinin yeniden sıcak bir zehirle dolduğunu, göğsünün parçalanacak gibi acıdığını duyuyordu. Hal ve tarih birbirine karışarak hezeyan halinde dimağına hücum ediyor, meçhul bir ağız tarafından kulaklarına fısıldıyormuş gibi rabıtalı rabıtasız birçok vakkalar aklından geçiyor, birden ruhu, hissi, fikri, vicdanı, idraki değişiyor, tutuşturucu bir humma nöbeti varlığını eritiyor. Oh! İnsaniyete hizmet eden Avrupalılar diye söyleniyor. O taciz etmekten başka bir şey bilmeyen pis sineklerden miydi? Hayır, o pis bir sinek değil, Avrupa'yı Asya'yı zapt eden Orhan'ın anlattığı mert ve cesur Türklerden biriydi. Daima hakim olan bu krallar, beyler, hakanlar, emirler nesline mensup Türkler asla kovulamazdı. Annesi buna nasıl cesaret etmişti? Yoksa kendisinin bir Türk olduğunu bilmiyor muydu? Yüzüne kan hücum ediyor, elleri titriyordu. İçeri girmek ve annesinden niçin kovulduğunu sormak istedi. Kapıya döndü, fakat durdu. İçeride şiddetle ve heyecanla konuşuluyordu. Adeta bir kavga sanılacaktı. Anahtar deliğinden baktı. İyice dinlemek ve konuştuklarını işitmek ihtiyacı duyuyordu. Fakat bu bir ahlaksızlık değil miydi? Lakin böyle mühim dakikalarda ahlaksızlık var mıydı? Kulağını anahtar deliğine koydu. Şimdi odanın içindeymiş gibi işitiyordu. Annesi hiddetli zamanlardaki ince titrek sesiyle "Burada ben kalamam." diyordu. "İstiyorsun ki ihtiyar Türkler vahşi mutasıplarla, yatağanlarla sokaklara dağıldıkları zaman beni de öldürsünler, parça parça etsinler. Yarın büyük devletlerin donanması Selanik'i topa tuttuğu zaman gülleler altında ezilelim." Babasının sesi pek sert çıkıyordu. "Bunlar hep hayal, hep vehim. Türkler kadınlara el kaldırmazlar. Avrupa'nın donanması da buraya gelemez. Hem sen kalırsan artık İtalyan olmayacaksın." "Ya ne olacağım?" "Türk." "Ben mi Türk?" "Evet, sen." "Mümkün değil. Ölürüm de Türk olmam. Vahşiliği kabul etmem." "Türkler vahşi değildir. Asıl vahşi, hırsız ve korsan İtalyanlardır." "Hayır, Türklerdir." Babasının sesi bir yıldırım gibi gürlemeye başladı. Sus diyorum. İşte sana teklifim. Buradan gider ve İtalyan kalırsan bil ki artık aramızda hiçbir münasebet yoktur. Benimle yaşamak, evimizi bozmamak istersen tamamıyla Türk olacaksın. Babanı, memleketini, adetlerini, dostlarını unutacaksın. İsmin değişecek, çarşaf giyeceksin. Türkçe öğrenecek, bir harf İtalyanca söylemeyeceksin. İşine geliyorsa razı ol. Yok gelmiyorsa serbestsin. Bugün istediğin yere gidebilirsin. Seni boşarım. Bir daha birbirimizi görmemek üzere ayrılırız. Annesinin sesi yumuşuyordu. Oh Kenan, 10 senelik hayatımızı birden nasıl unutuyorsun? Birleşirken şartlarımız neydi? Sen tamamıyla bir Avrupalıydın. Niçin böyle birdenbire değiştin? Vahşi oldun. Ah Madame Papisardi, şimdi neredesin? Sen bana hep bugünleri söylemiştin. Ne söylemişti? Seninle nişanlandığımız o vakit o kadar mani olmaya çalıştı. Bunlar koyun derisine saklanmış kurtlardır. İnanmaya gelmez. Ne kadar Avrupa'da okusalar, terbiye görseler, yine bir gün dişlerini çıkarır, insanı parçalarlar derdi. Ben dinlemedim. Ah ben dinlemedim. Sana inandım. Hiç böyle vahşileşeceğine, beni Türk yapmaya, çarşaflara hapsetmeye, hayvanlaştırmaya kalkacağına ihtimal veremezdim. Ah Kenan, sen ne kadar nazik ve medeniydin. Kısa cevap isterim. Ya evet, ya hayır. Ben seni zorlamıyorum. Serbestsin diyorum. Lakin İtalyan ve garplik kalırsan, şimdiden sonra seninle yaşamayacağımı açıkça söylüyorum. Annesi cevap vermedi. 100 sene uzunluğunda 1 dakika geçti. Primo başını çevirdi. Anahtar deliğinden baktı. Ortadaki masa ile üstündeki çiçek vazosunun bir kısmını görüyordu. Annesi lafa başlayınca yine kulağını deliğe koydu. Madem ki öyle, işte cevabım. Hayır. Beraber geçirdiğimiz 10 seneyi, sadakatimi sen düşünmezsen ben hiç düşünmem. Babamın yanına gider, orada rahibe olur kalırım. Fakat... fakat... Primo'nun şiddetle kalbi çarpmaya başladı. Çocuğumu da beraber götürürüm, burada bırakamam. Primo yalnız senin çocuğun değildir. Senin onda ne kadar hakkın varsa benim de o kadar. Belki daha ziyade hakkım var. Lakin ben sana itisap etmek istemem. Çocuğumuzu çağırır, sorarız. Hangimizi arzu ederse onun olur. Ya benimle kalır Türk olur, yahut seninle İtalya'ya gider. Orada ya papaz olur, ya korsan. Ya papaz olmak, ya korsan. Primo asla İtalyan olmayacaktı. Madem ki babası Türktü, o da Türktü. Geri çekildi, eliyle alnını tuttu. Annesi Türk olmaya tenezzül etmez de, o İtalyan olmaya sanki tenezzül eder miydi? Jimnastikhanede idman yapıyormuş gibi göğsünü ileri fırlattı, ellerini kalçalarına koydu, kafasını salladı. Kaşlarını çattı, dudaklarını uzattı. Kollarında meçhul ve mukavemet olunmaz bir kuvvetin taşmak istediğini, kalbinin içine sığmadığını duyuyordu. Sert adımlarda salon kapısının önünde gezinmeye başladı. O söyleyeceği ve yapacağı şeyi biliyordu. Kendisi bir Türk, yani bir kahraman değil miydi? Bunu gösterecekti. Birden annesinin bağırdığını işitti. Primo, buraya gel! Kapıya doğru yürüdü. Kuvvetinden iyice emin olmak için yumruklarını sıktı. Ve yine idman yapar gibi kollarını ileri uzattı. Evet, gayet kuvvetliydi. Kapıyı açtı. Annesi ayakta masanın yanında duruyordu. Babası oturduğu koltukta hiç kımıldamamıştı. İkisinin de çehreleri sapsarıydı. Annesi onu kucaklamak istedi. Primo dehşetli bir ciddiyetle reddetti. Yavaş. Küçük bir facia oyuncusu gibi elini kaldırmıştı. Grezia birdenbire değişen yavrusunun bu amirce hareketi karşısında buz gibi dondu. Sanki nefesi kesildi. Primo büyük bir adam tavrıyla babasının yanındaki koltuğa oturdu. Başını eline dayadı ve gayet garip bir şiveyle Fransızca olarak ''Ne var? Beni niye çağırdınız?'' dedi. İtalyanca söylemiyordu. Grecia'nın çenesi tutulmuştu. Bu bir kabus muydu? Prima yoksa evvelden ders mi almıştı? Kocasına baktı. O da mütehayirdi. Primo'nun tuhaf hali onu da şaşırtmıştı. Uzadıkça ağırlaşan sükutu yine Kenan bozmaya cesaret etti. Önüne bakarak, ''Yavrum, Biliyorsun ya dedi. Şimdi muharebe var. Annenle biz artık bütün bütüne ayrılıyoruz. Sen benimle beraber burada kalmak, Türk olmak mı istersin? Yoksa annenle İtalya'ya gidip İtalyan olmak mı? Prima oturduğu yerden şiddetle fırladı. Grezia ve Kenan ne yapıyor diye birbirlerine bakıştılar. Ellerini kalçalarına dayamış, facia ve heyecan tavrıyla bir annesi bir babasını süzdü ve gayet bozuk bir Türkçeyle ''Ben Türk o çocuk, ben yok İtalyano, ben burada, ben çocuk Türk'' diye haykırdı. Grezia hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılmıştı. Kenan gözlerine, kulaklarına inanamıyordu. Primo sonra seri bir hareketle kenardaki hasır sandalyeyi kaptı. Kanepeye fırladı. İnce kollarının asla tahmin olunamayan asabi kuvvetiyle bu sandalyeyi kaldırdı ve şiddetle Victor Emmanuel'in resmine vurdu. Levha parçalanmış ve camlar şangır şungur etrafa saçılmıştı. Grazia bir gülle patlamış da sakınmak için başını saklıyormuş gibi büzülmüş ve sinmişti. Camlar odanın her köşesinde düşüyordu. Kenan mefut kalmıştı. Sevinçli ve şuursuz bir tahallükle kalktı. Kanepenin üzerinde yükseklerden, pek çok yükseklerden kendisine bakan bu Türk çocuğunu kucakladı. Mini mini bir mamut gibi onu göğsüne bastı. Alnından öptü, öptü, sonra yüzüne baktı. Bu ela gözlerin nihayetsiz derinliklerinde, şimdiye kadar ham bir hayal, asılsız bir serap addettiği şeyin büyük ve âli bir hakikat olduğunu görüyor. Batınların gafil taakkuplarıyla kaybolan, şarkın meşhum manevi afyonuyla zehirlenen, bu muhteşem ve mekin hakikatin büyük bir ruhunun yeni nesilde, yeni hayatta tekrar doğduğunu anlıyordu. İşte 2 günde kendisi bile ne kadar değişmişti. En büyük tecavüzler, büyük felaketler, daima büyük inkılaplara başlangıç olmaz mıydı? Bunu düşünüyor, kolları arasında tuttuğu ve hala ''Ben Türko, ben Türko, ben yok İtalyano'' diyerek varlığını idrak ilan eden küçük mabudunu tekrar tekrar öpüyor, öpüyor. Grazia Muzaffer, genç, kavi ve uyanık Turan'ın muhakkak galebesi altında ezilecek olan zayıf, hasta ve miskin garbın korkak ve kadından bir timsali gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Annesi Türk ve İslam olmayı istemeyerek babasından boşandı. İtalya'ya gitti. Primo evde yalnız kalmıştı. Bu yalnızlık hoşuna gidiyordu. Zaten o ecnebi kadının, o düşmanın aralarında ne lüzumu vardı? Şimdi Fransız mektebinden de çıkmış, bulvarın nihayetindeki büyük mektebe, bu Türk ocağına girmişti. Bir ay içinde Türkçeyi öğrendi. Bu ne güzel bir lisandı. Yavaş yavaş gazeteleri bile okumaya başladı. Bir gün babası, ''Primo, sana bir Türk ismi koyalım.'' demişti. Hemen sevinerek razı oldu. ''Koyalım, Enver mesela.'' ''Bu Türkçe değil.'' ''Öyleyse Niyazi.'' ''O da değil.'' ''Tuhaf, şaka ediyorsun baba. Türklerin kullandıkları bu atlar nasıl Türkçe olmaz?'' diye güldü. Ve babası kendisiyle eğleniyor zannetti. Ciddileşti, kaşlarını çattı. Kollarını göğsünün üzerine çaprazladı. Dik dik baktı. Babası onun sertliğini bozmak istiyor gibi kucağına çekti. ''Şaka etmiyorum yavrum. Bu atlar Türkçe değil.'' ''Ya nece?'' Arapça. Türkçeler başka mıdır? Ne gibi? Mesela Oğuz, Turhan, Orhan, Cengiz, Turgut, Alp ve İlah. Oh, Oğuz, Oğuz koyalım diye ellerini çırptı. Ve babasının boynuna sarılarak sordu. Bu büyük bir adamın adı mıdır? En büyük Türk'ün adı. Bu bir paşa mı? Hayır, Türklerin ilk hakanı. İlk Türk Hakan. Her milletin olduğu gibi Türklerin de esatiri vardır. Oğuz Han gökten inmiş ve sülalesi Türklere hükmetmiş. Oğuz, Oğuz. Beni bir kere çağırınız bakayım. Oğuz, buradayım. Mini mini vücudu dimdik oldu. Göğsünü ileri çıkardı ve bir kahraman vaziyeti aldı. Babası tekrar onu kucakladı, öptü. ''Sen bir aslansın yavrum, aslan bir Türk. Adın tarihe geçecek.'' dedi. Primo bir dakika düşündü. Adını tarihe geçirmek. Bu nasıl olurdu? Bir adamın adı tarihe nasıl geçer? Babası onun kumral ve kıvırcık saçlarını okşayarak cevap verdi. Gayet büyük ve âli bir şey yapmakla. Herkesi hayretten şaşırtacak bir kahramanlık göstermekle. Pekala, pekala dedi. Ve o andan itibaren büyük şeyler düşünmeye, takındığı Oğuz adına layık hayallerle uğraşmaya başladı. Fransızcayı ana dili olarak biliyordu. Babası ona sarı kaplı ve mavi bayrak adlı bir kitap getirdi. Küçük Oğuz hep onu okuyor, rüyaları Cebe'nin orduları ile, Cengiz'in sarayları ile doluyordu. Derslerini bitirdikten sonra mavi bayrak adalar, saatlerce okurdu. Sabahleyin ilk işi gazeteleri gözden geçirmekti. Trablus'ta alçak İtalyanlara öyle bir darbe vuruluyordu ki, bir gün babasına sordu. Biz Türk müyüz? Şüphesiz yavrum. O halde evdeki uşak, aşçı, hizmetçi niye Rum? Babası düşündü. Oğlunun bu milliyetperverliği hoşuna gitti. Öyle ya, insan Türk olduktan sonra hiç değilse kendi yurdun olsun Türkleştiremez miydi? Doğru söylüyorsun Oğuz dedi. Ve ertesi gün bir Türk uşak buldurdu. Aşçıyla hizmetçi de arıyordu. Zorluk çekmedi. Emine Hanım isminde bir dul bulundu. Güzel yemek yapmasını da biliyordu. Alaturka yemeklere hasret kalmıştı. Hele Oğuz ömründe yememişti. Bu kadın bir muhacirdi. Bir de oğlu vardı. Askerdi. Komşu bir zabitin evinde emir neferliği ediyordu. Bir hafta içinde artık evde Türk'ten başka kimse yoktu. Artık Oğuz bol bol Türkçe konuşuyordu. Babasının getirdiği Türkolojiye dair kitaplardan iyice anlamadan okuduklarını herkese anlatırdı. Bonmarşer'den aldığı bir talim tabancasıyla hep nişan almaya çalışırdı. İtalya kralının resmini hedef yapmıştı. Her gün bu Türk düşmanının bazı başına, bazı göğsüne bir iki atım yerleştirirdi. İtalya muharebesi uzadıkça uzuyor, hala Trablus alınamıyordu. Neredeyse bir sene olacaktı. Ajanslar ve gazeteler iyi yazıyordu. Fakat babası çok meyus ve mahzun görünüyordu. Acaba kederi niçindi? Sordu. Babası başını salladı. Oğuzcuğum dedi. Artık son günlerimizi yaşıyoruz. Biz de Acemistan gibi olacağız. Hem bu çok sürmeyecek. Primo şaşırdı. Lakin nasıl? Nasıl babacığım? Trablus'ta pek güzel muharebe ediyoruz. Ordularımız hazır. Babası tekrar bir ah çekti. Dinle beni yavrum diye başladı. Sana Türkiye'yi ve Garp Türklerinin halini anlatayım.